Ramazan Risalesi Okumaları Podcast'inin 8. bölümünden herkese merhaba. Yanımda Emrullah abi var. Emrullah abi hoş geldin.
Hoş bulduk.
Nasılsın abi?
Elhamdülillah iyiyim. Sen nasılsın?
Elhamdülillah abi ben de iyiyim çok şükür. Abi son 3 nüktemiz kaldı. 7, 8 ve 9. nükteler. Ramazan-ı Şerif'in bitmesine de son 3 gün kaldı. Bu 3 günde inşallah bu 3 nükteyi çekip yayınlamamız lazım. Sence yetiştirebilir miyiz?
İnşallah yetiştiririz ya. Biz bir niyet edelim.
Aynen. 7. nükte bir de abi Ramazan Risalesi'nin en uzun nüktesi. Şimdi baktığım zaman şöyle bir yaklaşık 1,5 sayfaya falan tekabül ediyor. O yüzden başlayalım. Belki diğeri kadar böyle zaten diğer yerlere nazaran birazcık daha sarih örnekler var. Temsiller çok olduğu için yine üzerinde durulması gereken yerleri dururuz. Burayı bir farklı düşünelim dediğimiz yerleri birbirimize hatırlatırız. Ondan hariç olan yerleri de okuruz inşallah. Ben başlıyorum abi, üzerine konuşalım.
Tamamdır.
Bismillahirrahmanirrahim. Ramazanın siyamı dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nevi insanın kazancına baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki. Şimdi abi öncelikle biz bu nüktede neyi konuşacakmışız?
Yani bu nüktede ahiret için çalışan bir insanın ne kadar ahirete çalışmasına faydalı olduğundan hikmetlerinden bahsedecek.
Ramazan'ın orucunu.
Aynen. Yani 7. nükteye kadar bir profil inşa etti. Benim anladığım kadarıyla Risale-i Nur'da orucun hikmetleriyle kamil bir insan oluşturuldu. Artık ahiretini düşünen, ahiretine çalışan. Şimdi de ahirete çalışan, ahiretin varlığını kabul edip ben dünyaya ahiret için yaratıldım diyen adamın kazancına baktığı hikmetleri.
Evet.
Yani biraz daha bu biraz daha şeylere de bakıyor. Bütün Müslümanlar da az çok avamda bile var ya, biz ahiret için yaratıldık, oraya da çalışmamız lazım diyen. Biraz daha bu avamdan belki de havasa kadar, en üst mertebeye kadar herkes ilgilendiren bir mesele.
Evet. Abi madem konuyu oraya getirdin söyleyelim. Hatta bence iyi ki oraya getirdin. Çünkü bazen böyle meseleyi örnek veriyoruz falan. Bu birinci, ikinci nükte ile üçüncü nükte arasında falan hep bağ var diyoruz ya. Anlam bağı oluyor da gerçekten. Bunu bölümün sonunda konuştuğumuz zaman unutabiliyoruz. Çok örnekler falan girdiğinden buraya bunu nasıl bağlayacağız diye. Madem ondan sonra hani dedin ya bir profil inşa etti. Şimdi onu bağlayacak 7. nükteyle ahiret ticaretine karşı çalışan bir insan diye. Onu söyleyecek olursak abi 1. nüktede bize Cenab-ı Hakk'ın var olan rububiyetine, rahimane, rahmane rububiyetinin farkına vardırdı bizi. Bunu en avam insana bile zaten hani örnek vermiştik askeriye meselesinde. Herkes o ezana riayet etmesi, ezanla bırakması, yeme içmeyi falan o rububiyeti en avama bile derecesine göre hissettiriyor. 2. nüktede madem bir rububiyet var ve her şeyi rahmetle, şefkatle o bana ihsan ediyor, ikram ediyor. Benim buna karşı bir teşekkür etmem lazım, şükretmem lazım. O şükrün de belirli adımları vardı. 3 nüktede, 3 farklı basamakta onu söylemişti. 3. nüktede de hakiki bir insanın şükredebilmesi için kendisinden de çıkıp neviyle alakadar olması gerektiğini bize söyledi. Ve şuraya getirmişti konuyu. Kendi nefsinde o açlığı hissedince o zaman o şükür şefkate dönüşür ki bu insaniyetin muktezasıdır. Kendi nefsinde de bu sefer o zaafı hisseden insan 4. nüktede madem benim nefsimde böyle bir zaaf var deyip acizlik var deyip kendi nefsinin o mevhum rububiyetini kırmak noktasında 4. nüktede de bize onu ders verdi. 4. nüktenin sonunda da bu insan artık mevhum rububiyetini kırıp ubudiyeti takınınca yani kul olduğunu anlayınca bunun artık ahlakı güzelleşmeye başlıyor. Nasıl ahlakı güzelleşmeye başlıyor? Ben madem abdim, benim bir yaratılış programım var. Benim bu maddi ve manevi bütün duygularımın, letaiflerimin yüzünü dünyaya çevirmemem lazım ki ahlakı seyyiyeden tecerrüt edeyim. Yani ahlakım güzelleşsin. 5. nüktede ahlakın güzelleşmesini anlattı. 6. nüktede de bütün buraya kadar çıktığı manalarla ahlakı güzelleşen bir insan artık direkt yerinden bakacaksam şöyle hüsnü istikbal etmek için diyor nefsin hacatı süfliyesinden maleyani hallerden tecerrüt etti, yeme ve içmeyi terk etti, melek gibi bir vaziyet kazandı ve Kur'an'ın alemine nuzul etmesine bir zemin hazırladı. Şimdi 7. nükteye geldiğimde de abi 7. nüktede de Ramazan'ın siyamı diyor. Yani Ramazan'ın orucu ya da Ramazan'ın savmı demiyor. Bu siyam manasını 6. nüktede zikretmiştik. Yani o bütün maleyani hallerden tecerrüt etmek, işte yeme ve içmeyi tecerrüt etmek, içmekten tecerrüt etmek, melekiyet vaziyetine benzemekle yani ruhani bir adam olaraktan insaniyeti asıl kıvamına çıkarıp
vahiy hazır
heh,
artık. Vahiy hazır bir.
vahye zemin hazırlıyorduk. Şimdi aslında aynı siyamın bu mana konuştuğumuz mana 6. nüktede siyam da abi aynı mananın ikinci bir basamağı aslında bu 7. nükte benim anladığım. Çünkü Ramazan'ın siyamı deyip iki nokta üst üste koymuş. Devam ediyor. Artık o vahye de zemin hazırlayan, maddeten ve tecerrüt eden bir insan bütün bu manalar burada toplanıyor 7. nüktede. Hem savm manaları yani benim mevhum rububiyetimin kırılması, insanlara şefkat etmem, rububiyetin farkına olmam vesaire, ahlakımın güzelleşmesi bu. Hem de siyam manası, maleyani haletten, nefsin aşağılık hallerinden tecerrüt etmem, siyam manası birleşiyor. Ben eğer bunlar da birleştiğinde ben o zaman dünyayı ticaretgah gibi görmeye başlayan, ona göre çalışan bir adam oluyorum. Yedinci nüktenin bağı da bunu
Aynen.
böyle başında söyledim. Çünkü şimdi burası çok uzayacak. 1,5 sayfa gidecek. Belki zihnimiz bu kadar o zaman biraz safi kalmayabilir.
Ve gerçekten güzel bir inşa sistemi var bu Ramazan Risalesi'nin. Yani dünyanın önce nefsindeki kusurları oruç sana gösteriyor ki, yani nefsinin gidici olduğunu, fani olduğunu hatırlatıyor. Sen zaten ahireti ve ahireti düşünüp dünyaya ticaret için geldiğini anlaman için yine iş nefiste bitiyor. Önce o nefsin rububiyetinin kırılmasında, aczini, fakrını hissetmesinde bitiyor. Bunları hissettikten sonra zaten diyorsun ki, he, bu dünya benim yerim değil, ben bir yere gideceğim. O zaman o gideceğim yere ne götürebilirim? Nasıl
Evet.
hazırlanabilirim? Bunun derdine düşüyorsun.
Evet.
Yani gerçekten üstadın buradaki sıralaması, adım adım ilerlemesi de yani güzel bir inşa etme metodu, güzel bir eğitim metodu olduğunu düşünüyorum.
Abi geçen seneki okumalarda ben bunu fark ettim. Zaten birazcık da ilk Ramazan Risalesi'ne başlarken bu bir nükteler arasında bir bağ olabilir mi diye konuyu oraya bilerek getirdim. Yani çünkü biz şey yapıyoruz. Üçüncü nükteyi kendi içerisinde, dördüncüyü kendi içerisinde falan okuyoruz. Güzel de bir mana çıkıyor, istifade ediyoruz. Ama biraz meseleye kuş bakışı baktığında aslında bir merdivenin basamakları gibi yani.
Aynen.
Sürekli seni ondan sonra bir mertebeye taşıyor ve birbiriyle de gerçekten anlam bağı var. Biz mesela bağlarken öyle ay bunu nasıl bağlayacağız acaba nereden çeksek demiyoruz. Sarih bir şekilde bağlanıyor. Hatta her nüktenin son cümlesine baksan ondan sonra gelen cümlenin ilk cümlesine baksan bile nasıl bağ olduğu aşikar ortaya çıkıyor yani.
İlle bağlamadan kendi arasında da çok bir bütünlüğü bozmuyor.
Tabii.
Mesela bakıyorum ben, şurası toplumun faydası, şurası nefsin ahlakının güzelleşmesi. Üstadın hani metotları biraz daha hem kendi içinde oturduğu zaman bir 5 dakika okuduğunda da istifade edebileceğin, hem de böyle uzun vadede çalışma yaparken de bağ kurup bir gelişim sağlayabileceğin bir metotla yazmış diye düşünüyorum bu Risale-i Nurları.
Aynen öyle. Şimdi cümleyi baştan alayım. Devam edelim inşallah.
Tamamdır.
Ramazan'ın siyamı, dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nevi insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki. Şuradaki abi kısaca hemen devamına geçmeden önce bir meseleye değineyim. Ziraat ve ticaret. Yani ziraatta biliyorsun abi mahsulü ekme var, ektikten sonra toplama var, sonra ticaret, onu satma var. Yani bu dünyanın da mahiyetinin ekme, ektiğini toplama, sonra topladığını satma gibi bir manası varmış. Ramazan bu noktada bize bir kapı açıyormuş diyeyim. Bunu böyle bir arkada bırakalım. Bunun nasıl olduğuna çünkü belki ileride kendisi de değinir. Ramazan-ı Şerif'te sevabı amal 1'e 1000'dir. Kur'an-ı Hakim'in, şimdi İkinci cümleye geçmeden Ramazan-ı Şerif'te biliyorsun abi 1'e 1000 veriliyor. Ondan sonra bu Kur'an-ı Hakim'in cümleleriyle de şey hatta Nas-ı Hadis'le de ondan sonra bu mana şey yani kaim. Kur'an-ı Hakim'in Nas-ı Hadis ile her bir harfinin 10 sevabı var, 10 hasene sayılır. 10 meyveyi cennet getirir. Normal zamanda Kur'an-ı Kerim'in tek bir harfinin 10 sevabı var. 10 hasene, 10 cennet meyvesi olaraktan düşünebilirsin bunu. Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin 10 değil, 1000 ve Ayetel Kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir. Şimdi normal zamanda Kur'an'ın bir harfi 10 hasene, 10 cennet meyvesi, 10 sevapken Ramazan-ı Şerif'te 1'e 1000 olunca bu sefer tek bir harf oluyor sana 1000 abi. Yani ve
10 bin.
10 bin mi diyor?
Yani yok binler diyor da ben şey olarak dedim. Normalde 10 ya.
He.
Hani Ramazan'da da 1'e 1000'se normalde 10'sa 10 çarpı 1000 diye.
Ben de
Ben
onu öyle anlıyordum.
kendim bir hesap
Ama
yaptım.
şöyle diyor bak 10 değil 1000 altta. Yani o şeymiş. Normaldeki biri ben sana 10 veriyorum. Anladın mı? Ramazan'da da o biri 1000 veriyorum. Yoksa 10 veriyordum. Şimdi onu da 1000'le çarpıp 10.000 değil. Ben de
Ha.
öyle zannediyordum.
Ben biz şey fazla çıkartmayı seviyorum ya bu şey gibi sarıkla kılınan diyorum 35 çarpı 35 bir de ondan sonra cemaatle kıldın mı 27 27 çarpı 30.
Aynen öyle. Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir. Yani normal bir okuduğun Kur'an'ın harfi birden ondu. Ondan bine çıkıyor. Bu eğer cuma gecelerine denk geliyorsa ve Ayetel Kürsi gibi zamanlara denk geliyorsa daha da ziyade. Yani tek bir harfi bini de geçiyor o
Şey
zaman.
ayete yani Ayetel Kürsi gibi zamanlara dedin de
He,
ayetlerine.
Ayetel Kürsi gibi ayetlere, şey surelere falan denk geliyorsa ondan sonra o zaman daha da fazla geçiyormuş. Bir harf bu da baya kazançlı yani. Ben bütün mesela şimdi kahvenin bu sene hatim grubunu kurduk inşallah. Kahvenin ikinci periyodunda ilk defa bir hatim grubu oluşturduk. Hep bu ahiret ticaretçisi örnekleriyle insanları topladım. Yani kardeşim bak normalde 1'e 10 veriliyor. Ramazan'da 1'e 1000, Kadir gecesinde şimdi onu da söyleyecek 1'e 30 bin falan bu ticaret kaçmaz diye. Çünkü abi gerçekten yani bir hesap etsene. Şimdi kendi başına hatim yapan bir insansın. Kur'an'ın içerisinde kaç tane harf varsa harf çarpı 1000 yap. Mutlaka bir tane Kadir gecesi yaşayacaksın. Mutlaka yani her gün okuyorsan bir tanesi Kadir gecesine denk gelecek. O, bir kere de çarpı 30 bin yap. O okuduğun bir cüzü de. Sadece ayır onu da çarpı 30 bin yap. Sağlam bir hasene. Yani şu an matematiğim yetmiyor. Hatta bir de eğer şahsı manevi sırrıyla böyle 30 kişilik bir grup kurup her gün bir hatim döndürerekten şahsı manevi sırrıyla herkese bir hatim düşüyorsa günde çarpı 30 hatim demek. Bu da ciddi bir ahiret ticareti oluyor. Yani.
Aynen.
Belki de bak bunları böyle hesaplamak, tabii insanları teşvik etmek, insanları davet etmek için yapıyoruz ama bunları böyle hesaplamak abi Ramazan başladıktan sonra nasıl olsa bayağı bir hasene var deyip bizi belki de tembelliğe itiyor yani. Şevk vermesi lazımken. Evet ve Leyla-i Kadir'de, Kadir gecesinde 30 bin hasene sayılır. Evet her bir harfi 30 bin, 30 bin baki meyveler veren Kur'an-ı Hakim. Her bir harfi 30 bin sonsuz ebedi meyveler veren Kur'an-ı Hakim öyle bir nurani şecere-i Tuğba hükmüne geçiyor ki öyle bir nurani Tuğba ağacı hükmüne geçiyor ki milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. İşte gel bu kutsi ebedi karlı ticarete bak seyret ve düşün ki bu hurufatın kıymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir hasarette olduğunu anla. Şimdi burası da çok önemli. Bu mealden okuyunca olmaz.
Aynen.
Aynen bu Kur'an'ın harflerinin özelliği. Kur'an'ın içerisinde çok defa kendisinin de zikrettiği gibi lisanun arabiyyun. Kur'an'ın dilini söylerken Kur'an Arapçadır. Tabii ki mana mertebesinden faydalanmak için, bir mana mertebesini kullanmak için mealine de bakarsın, çevirisine de bakarsın ama meal ve çeviri Kur'an değildir.
Ve Kur'an'ın da çok farklı şeyleri var, hikmetleri var. Mesela ilk muhatap olduğumuz Kur'an'la bizim mana mertebesi. Yani Kur'an ne anlatmak istemiş, Cenab-ı Hak bana ne söylüyor? Bunu anlamak için biz Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz. Bir de hani anlamasak bile harflerinde bir sevap var.
Evet.
Yani sanki şöyle bir algı olabiliyor son zamanlarda özellikle. Anlamadığım kitabı okumaktansa ben bunun Türkçesini okuyayım. Yani Kur'an bana madem anlamam için indi, tamam anlamak için indi. Elbette manalarını, meallerini araştırmamız lazım, tefsirleri okumamız lazım. Ama bu Arapça okumayın da anlamına gelmiyor. Evet. Çünkü onun Arapça okunmasında da ruha, kalbe çok tesirleri var. Hatta hadiste ya da ayette geçiyor. Kur'an şifadır diye. Hı. Böyle hem manevi şifa olması, hem böyle huzur vermesi, huşu vermesi, hem sevabı olması, hem zikir hükmüne geçmesi. Yani Kur'an sadece mana kitabı değil. Bazıları Kur'an'a şey diye yaklaşıyor. Mesela bilimsel kitap statüsünde fiziki kuralların belki de doğruluğunu araştırıyor adam. Ne bileyim, dünyanın yuvarlak olduğu var mı?
Bazıları şu var sadece mı, bu var emir mı? Kitabı ha, mesela. Aynen. Emirlerin içinde bulunduğu kitap.
Bazıları öyle yaklaşıyor. Kimisi ondan sonra. Oysa gerçekten Risale-i Nur'un Kur'an'a yaklaşımı benim çok hoşuma gidiyor. Üstad diyor ya, hem bir zikir kitabı, hem bir dua kitabı. Mesela nasıl dua edeceğimizi öğretiyor Kur'an bize. İçindeki dua ayetleriyle nasıl zikretmemiz gerektiğini. Yani zikrederken de onun mealine, manasına o kadar derinlere dalmıyor insan. O zikirle biraz daha bütünleşiyor. Kalbi tatminlikle. Şimdi Ramazan ayında elbette biz tefsir okuyabiliriz, anlamaya çalışabiliriz. Onların hepsinin yerleri ayrı. Ama Arapça harfini anlamasak da okumak dahi çok büyük mükafatı var.
Evet. Çünkü hem o dilin mana cihetindeki eksiklerini diğer herhangi bir dil tamamlayamıyor. Hem abi iş sadece anlamaktan da değil. Bak mesela bununla ilgili böyle çok çalışmalar var. Mesela Kur'an'ın seninle daha önce konuşmuş olmamız lazım diye hatırlıyorum. Kur'an'ın mesela doğumdan bahsettiği ayetlerde o harfi çıkarırken bir affedersin hanımın doğum yaparkenki karın kaslarının aynının çalışması ya da
vahnen ala vahnin ayeti.
Mesela işte ölümden bahsederken o ayrılık ayetlerin canın boğazdan çıkmasını anlatırken yine o harfin yine böyle gırtlaktan çıkıp nefesinin kesilme gibi bunun gibi aynen bunun gibi ondan sonra böyle çok ayetler hatta artık buna nasıl bakarsın frekans mı dersin titreşim mi dersin insanın fizyolojisine mükemmel böyle şeyleri var. Şifaları var ama bunları tabii bizim bilmememiz olmadığına delil değil. O dediğin kafa da maalesef hani dedin ya anlamıyorsak okumayalım diye. İşte abi burada üstadın da Risale-i Nur'a baktığım zaman her yerde ifrat ve tefritten insanları kurtarmaya çalışıyor. İnsanlar abi eski zamana göre ya çok kalp ile gitmişler, akıl çok sönük kalmış ondan sonra ya da kalp şimdi bu zamanda da maalesef bu zamanda da işler tam tersi akılla gidiyor kalp çok sönük kalıyor. Bu ikisinin dengesini korumak lazım. Yani ben anlıyorsam bu güzel bir şeydir. Anlamıyorsam kötü bir şeydir. Böyle olmaması lazım. Yani işte bu akıl ve kalp yani sadece akla göre hüküm vermekten oluyor. İşte Kur'an her zaman bize bu ikisinin belki de dengesini ayarlayabilmemiz için bu kapıyı açık bırakıyor.
Ama bu denge kime bakıyor? Mesela en başta üstad diyor ya, dünyayı bir ziraat, bir ticaret için gören için bu kaide geçerli. Akla hüküm veren insan zaten fazla şey yapamaz. Ahireti, dünya benim için bir ticaret mekanı diyemez. Akılla kalbin beraber gittiğinde belki de biz bu dünyanın ticareti yeri olduğunu anlıyoruz. Ve mesela ben avama bakıyorum yani köydeki kendi anneme, babama, oradaki insanlara baktığımda Kur'an-ı Kerim'i böyle şevkle okuyorlar. Kur'an'dan öyle çok yüksek manalar beklemiyorlar. Hani aman bir mucize çıksın, bu ayette bir mucize var mı araştırmadan Gerçekten onlar zaten kendi avama mahsus imanlarıyla dünyanın ticarethane olduğunu farkındalar. Gideceklerinin farkındalar. Ne götürebilirim onun derdindeler. Yani aklı böyle çok bir delil aramıyorlar. İşte biz de akli deliller bir yana ama dünyanın ticarethane olduğunu kabul ettikten sonra Kur'an'ın da böyle bir sevap cihetine bakıp okuyup sevap için de okunabilir. Yani böyle fazileti için ahiretime faydalı olsun diye bir ticari bir gelir gibi de okunabilir. Üstad çünkü yazmış
O da
yani
zikir olarak okunuyordu.
neden yani benim ahiretime faydası olacaksa okuyayım. İlle böyle çok ciddi bir mana beklemeden benim ahiretime faydası var bunun.
Yani dünyayı bir ticaretgah yer, sabit bir yer olarak görmeyince anca bu şekilde
Aynen.
okunabiliyor
Ya
yani. Güzel.
çünkü ticaret yapmam gerektiğini de bana Kur'an-ı Kerim söylüyor. Onlar nefislerini ve mallarını cennet karşılığında satarlar diyor. Ben dünyayı ticaret için geldiysem ben bir saatimi Cenab-ı Hakk'a Kur'an okuyarak satabilirim.
Evet. Şimdi bir de şeyi söyleyeceğim abi. Hemen işte deyip yeni bir paragrafa geçecek. Ramazan'ın siyamı dedi. Demiştik. Siyam manası da 6. nüktede konuşmuştuk. Oruçtan ne farkı var? Kur'an'ın indirilmeye zemin hazırlanması siyam manasıyla oluyor. Maddeden tecerrüt, maleyaniyattan, süfli hallerden insanın kendini geri çekmesi. Ve Hazreti İnsan gibi bir insan olunca Kur'an'da artık o an insana nüzul etmek için zemini olmuş oluyor demiştik. Şimdi burada da bak bire bin kazanma olayı. Hani bunun tamam hasene ciheti var da gerçekten senin maddi ve manevi bire bin kazandıracak. Yani bir şey sana bin açılım yapması için işte bu yolu takip etmen lazım. Yani 6. nüktedeki o siyam açılımına gelmeden önceki nefsin tehzibi, ahlakı, rububiyetinin kırılması, şükür cihetleri falan onların hepsini topladı, siyama kullandı. Şimdi siyamın ikinci ciheti onların hepsini topladın, maddeden falan da tecerrüt ettin. İşte şimdi Kur'an sana tek bir harfi bire karşı bin kazandıran bir şey oluyor. Ama oraya kendini götürmen lazım diye onu da böyle bir farklı bir perspektif olarak söyleyelim. İşte Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşher bir pazardır. Ve uhrevi hasılat için gayet münbit bir zemindir. Uygun bir zemin. Münbit.
Biraz Kayserilere tarzı
Aynen.
bu yedinci nükte ya.
Zaten yani Ramazan'da Ramazan'ın kıymetini anlayıp da ahirete çalışan adam dünyanın Kayserilisidir yani. Çok
Aynen.
da uzak değil çünkü baya bire bin veriliyor yani. Ve neşvü nemai amal için yani amellerimizin neşvü nema bulması büyüyüp yeşermesi için diyeyim. Bahardaki mahi nisandır. Şimdi bu temsiller çok önemli abi. Mesela bir münbit bir zemin. Mesela atıyorum pirinç. Ben Samsun Terme'liyim. Termenin toprağı pirince müsait. Bafra var yine Samsun'da. Onun da müsait. Ama mesela Samsun'daki fındık, Ordu'daki fındık, Ordu'daki daha müsaittir. Ordu ile Giresun karşılaştırırsa belki Giresun'daki daha müsaittir. Yani ama gidip geleceksin şimdi İstanbul'un bir yerinde fındık ağacı dik. Olmaz. Hep köy örneklerini sen ver Cenab-ı Allah. Ondan sonra bu sefer ben vereyim. Şimdi bunun için işte diyor ki ahiret ticareti için gayet meşher bir pazar, bir yer oluyor Ramazan ayı. Aynı zamanda uhrevi hasılat yani uhrevi bir şey çıkacak bana. Uhrevi bir meyve, bir ağaç çıkacak. Onun için uygun zemin. Yani belki diğer Ramazan ayının dışında kalan aylarda bu kadar uygun zemini yakalayamayabiliyorsun. Bu nefsin bundan önceki bütün nüktelerdeki terbiyesini falan hepsini düşünün. Bu manayı bizi bu yakınlaştırıyor zaten. Orucun verdiği o manayla yakınlaşıyoruz. Ramazan bunun için uygun bir zemin ve amellerin yani artık o şeyden insanın amel türetebilmesi, iş türetebilmesi için mahi nisandır. Nisan yağmurudur. Abi bak çiftçiler Nisan yağmurunu çok önemserler. Eğer Nisan yağmurunu bir mahsul yememişse ya da o Nisan'da yağmur az olmuşsa ya bereketsiz olur derler ya ondan sonra işte tadı işte ne bileyim adedinin çokluğu hepsini etkiler derler. Nisan yağmuru bu noktada çok önemli. Şimdi bak Ramazan-ı Şerif de bizim amellerimizin neşvü nema bulması, büyüyüp yeşermesi için Nisan yağmuru hükmünde. Yani ne demek istiyorum? Ben maneviyatta bir şeyler yapmak istiyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum. Bak, mümbit bir zemin ve bir pazar ve bir Nisan yağmuru bu Ramazan ayı. Eğer bu Ramazan ayını iyi değerlendirdin, ondan sonra gerçekten burada maddi ve manevi açılım yaptın. Senin bu açılımınla sen o Nisan yağmurunu yemiş oluyorsun. Belki bir dahaki Ramazan'a kadar bütün o yediğin manevi yağmur senin bundan sonraki çıkacak amellerinin yağmuru oluyor. Yani o yüzden Ramazan'ı iyi geçirmek, Ramazan'da elini, eteğini, zihnini yeterince, yani elinden geldiğince safileştirip uhrevi bir adam olmak çok önemli. Bunu şöyle de benzetebilirsin abi. Futbolcuların kamp ayları olur ya, gider adam 2-3 ay kampta, sonra o 2-3 aylık kampı da kazandığı şeyi, enerjiyi mi diyeyim artık, artık şu an tabir edemedim ismi neyse, o performansı diyeyim, bir sene boyunca yer. Orada yaptığı açılım neyse. Aynen bu da öyle işte. Ramazan-ı Şerif bizim için hem bir Nisan yağmuru, hem mümbit bir zemin, hem bir pazar. Burada ne kadar açılım yaptıysan bundan sonraki amellerin bundan neşet edecek yani.
Bir dipnot da düşeyim. Bir mahsul için en tehlikeli zaman Nisan ayıdır. Mesela bizim yaylalara şu an kar yağmış. Don tehlikesi var. Yani özellikle Nisan'a kadar fındıklarda bir yeşerme oluyor. Hafiften böyle bir açma. Don vurursa o sene fındık yok. O yeşermelerin hepsi kesiliyor,
Evet.
bitiyor. Veya yanma. Yani herhangi bir sıcaktan dolayı yanarsa, o Nisan yağmurunu yemezse, Nisan ayı bereketli olduğu kadar da tehlikelidir. Tabii yağmuru almazsan, eğer mesela don vurdun mu gittiği gibi, eğer biz de bu Ramazan'da nasıl diyeyim, belki de o yağmurdan istifade edemeyip hatta don vurma gibi tehlikelere maruz kalırsak, belki de o bütün bir senemiz maneviyatsızlıkla, bütün o bir senede manevi mahsul almama durumu var yani.
Evet.
Allah muhafaza.
Evet. Yani çok önemli bir zemin olduğu gibi aynı zamanda çok dikkat edilmesi
Aynen.
gereken bir zemin. Saltanat-ı rububiyeti ilahiyeye karşı Cenab-ı Hakk'ın, Allah'ın rububiyet yani yöneticilik, terbiye edicilik saltanatına karşı ubudiyeti beşeriyenin, insanlığın kulluğunun daha doğrusu resmi geçit yapmasına en parlak kutsi bir bayram hükmündedir. Şimdi abi bunu gerçi şimdiki bayramlarda da çok göremiyoruz ama eskiden milli bayramlarda görüyorduk böyle. Hani
Ben bando
tamam. İşte bando takımı böyle resmi olaraktan geçit yapar, renkli renkli farklı farklı işte bando grupları oluyor ya da ne bileyim önde sadece yürüyen insanlar oluyor. Hatta bizim çocukluğumuzda şimdi ben çok görmüyorum ama ona uygun kıyafet de giyiyordum
Ya bir
böyle.
de benim boyum falan küçük, tamam mı? Okulda küçük bir davul var. Normal davullardan yarısı, sen küçüksün diye onu bana verdiler. Bir de o resmi kıyafeti giyiyorsun. Biz mahalleden geçerdik. Herkes çıkar. O zamanlar telefon yok da herkes çıkar böyle bir ya pozlu makinayla bizi çeker. Ondan sonra yani insanlar öyle bir geçit töreni yapardık ki, ya bugün bayram, çocuk bayramı. Ya biz de bu bayramın kutlamasını, bir geçidini yapıyoruz diye
Heh.
öyle bir ilanat yapardık.
Şimdi oradaki o geçitin amacı ne? O bayramı kutlama. Ondan sonra şimdi aynen öyle de Ramazan abi Cenab-ı Hakk'ın artık o bütün bundan önceki konuştuğumuz manaları zihinde canlandırın. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinin artık şeyi var, saltanatı var. Yani ben yönetiyorum tabiri caizse. Her şey de bana itaat ediyor. Böyle bir bayram şimdi böyle bir şeye karşı sen de buna saygı olaraktan ubudiyeti beşeriye resmi geçit yapıyor. Yani kulluğunla, acizliğinle öyle bir ihtişamlı zamanın yaşandığı şeye sen de ona mukabil belirli bir düzene uyaraktan o bayram takımındaki gibi belirli kıyafet giyiyorsun falan ya belirli bir hal takınaraktan o resmi geçiti yapıyorsun.
Ve bayramın olmasının amacı da o gün mutlaka önemli bir şey olmuştur. Yani ya ülke kurtulmuştur, ya ondan sonra bir savaş kazanılmıştır. O
TBM
güne yüklediğin, aynen
açılmıştır.
o güne yüklediğin çok ciddi bir mana vardır ki, amaç orada şey değil, o geçit törenini yapmak değil. Amaç o günü hatırlamak.
Amaç geçmek değil
Aynen
yani.
aynen. Amaç o günü hatırlamak. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te de 1000 veriyor. Bu kadar Cenab-ı Hakk'ın rahmet kapıları açılmış, şeytanlar bağlanmış. Böyle bir ayda da bir nevi insanları belli bir halete sokup biraz daha kutlama amaçlı böyle bir resmi geçit benzetmesi çok güzel olmuş burada.
Evet. Ve öyle olduğundan yemek içmek gibi nefsin gafletle hayvani hacatına ve malayani ve hevaperestane müştehiyata girmemek için oruçla mükellef olmuş. Şimdi abi sen bando takımındasın. Gidiyorsun böyle arkadan çıkarıp böyle bir çikolatayı çatır çutur bütün bando ritmik bir şekilde
Aynen.
çalıyor falan. Olmaz. Şimdi aynen öyle de saltanat-ı rububiyeti ilahiye var. Sen buna karşı ubudiyeti beşeriye olaraktan resmi geçit yapıyorsun. Bütün insanlık yani çoğunluk diyeyim ekseriyet olaraktan işte öyle bir zamanda yemek içmek gibi nefsin gafletle hayvani ihtiyaçlarına ve malayani ve hevaperestane yani hevalarına, taparcasına, iştiyaklarına, müştehiyatına, iştahlarına senin ket vurman lazım. Oruç bu işte.
Ritmi bozmamak için.
Aynen,
Yani
ritmi
çünkü
bozmamak.
belli bir ritim var bando takımında bu geçit töreninde. Belli bir kıyafetler var. Mesela bizim kıyafetimiz siyah pantolon, beyaz gömlek, kırmızı filerdi, hiç unutmuyorum. Güzel günlerde. Onun da havası ayrı oluyordu ama yani şimdi. Yani elinde bando ile herkes sana bakıyordu. Ne yapıyorsun yani? Davula vuruyorsan. İşte bir belli bir kıyafet var, belli bir prosedür var. Bu geçit törenine dahil olmak için. Aksi takdirde ne yapıyorsun? Dışarıdan biri bakınca hem görüntüyü bozuyorsun, hem ritmi bozuyorsun. Uygun düşmüyor yani, bu geçit törenine uygun düşmüyor. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te de belli bir ritim var. Sabah namazından önce sahur ritmi var, iftar ritmi var. Böyle belli bir ritimle, belli bir halette devam ederken,
Aciziğini bilmek,
aynen.
şükretmek.
Bunların hepsini bir ritim, bir dalga, bir frekans olarak düşünürsek, sen geliyorsun frekansın görüntüsünü bozuyorsun. Hatta özellikle bu edit uygulamalarında ses dalgaları var ya, senkronize ettiğin. Bir tanesi orada çıkmış böyle fırlamış. Hani itici bir görüntü oluyor. Dur, burada bir patlama var diye. Aynen öyle de bu geçit törenini bozma benzetmesi örneği ya, böyle çok tatlı bir örnek olmuş ya.
Aynen. Abi ben de mesela beni de küçükken folklor ekibine aldılar. Ondan sonra baktılar ki ondan sonra ben folklore ayak uyduramıyorum. Yani herkes ritmik hareket ediyor. Milletin sağ ayağı gidiyor, benim sol anca gidiyor. Benim sağ onlardan önce gidiyor falan. En sonunda beni çıkardılar. İşte mesela aynen böyle yani. O şeyi, ritmi, düzeni bozmaman lazım. Oruç zaten bu. O ubudiyet manasını herkes yaşıyorken sen de bozma. Güya muvakkaten hayvaniyetten çıkıp, muvakkaten hayvaniyetten, geçici olarak hayvaniyetten çıkıp melekiyet vaziyetine veyahut ahiret ticaretine girdiği için dünyevi hacatını muvakkaten bırakmakla uhrevi bir adam ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek. Şimdi bak burası çok önemli. Hayvaniyetten geçici bir süre çıktın. Melekiyet vaziyetine benzedin. Yani melekiyet vaziyetine benzemek ne demek? Senin dünyalıkla, yemeyle, içmeyle, arttıralım, parayla, malla, mülkle falan bunlarla şu an senin işin yok. Meleğe bunlar ne yapsın? Melek bunlarla şey yapmaz. Onun gıdası nuranidir yani. Sen de ondan sonra melekiyet vaziyetine benzeyerekten ahiretinde lazım olacak. Ahiret ticareti için şeyler almaya ve satmaya başlıyorsun. Dünyevi hacatını muvakkaten bırakmakla uhrevi bir adam ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girmek. Yani ruhsun ama cisimleşmiş bir ruhsun. Ama bizimki şu an nasıl diyeyim? Cismin öne geçtiği, cismin kapattığı bir ruh. Öyle değil. Ruhsun yani hayvani bir cesetten bahsetmiyorum. Ruhsun ama cisim olaraktan görünüyorsun. Girerek savmı ile. Şimdi bak burada abi girerekten sonra bende bir noktalı virgül var. Yani ben belirli bir manayı sana saydım. Şimdi başka bir mana sayıyorum demek bu. Savmi ile samediyete bir nevi aynedarlık etmektir. Şimdi abi bu tecessüden tezahür etmek manası, maddiyattan sıyrılmak manasını biz 6. nüktede konuştuk. Yani buraya kadar saydığı örnek aslında siyam. Yani o işte ruhu öne koymak, malayaniyattan iştigal etmek. Bu sonra bak noktada virgül koyuyor. Bir de savmi ile samediyete aynedarlık etmek. Savm da bundan önceki o altıncı nükteden önceki konuştuğumuz her şeyi, nefsin terbiyesi, rububiyeti, şükretmesi falan hepsini içine koy. Bak şimdi Sam'la Siyam'ı burada birleştiriyor ile Samediyet'e bir nevi aynedarlık etmektir. Peki nedir abi Samediyet? Samediyet yani Cenab-ı Hak hiçbir şeye muhtaç değil, hiçbir şeye ihtiyacı yok ama mahluk olan ona muhtaç, onun her şeyine muhtaç ve öyle bir ihtiyacı var ki onu ondan başka, yani onun o ihtiyacını, insanın o ihtiyacını, mahluk olanın o ihtiyacını Cenab-ı Hak'tan başka hiçbir şeyi tatmin edip dolduramaz demek. Samediyete aynedarlık buymuş. Ben işte artık siyam manasını ve savm manasını birleştirdiğimde samediyete aynedarlık. Yani ben Allah'a ne kadar muhtaçmışım. Yani ben Halik'ıma ne kadar muhtaçmışım manası tezahür ediyor. Belki bire bin kazanma, ahireti ticaret olarak kullanma, ahiret ticaretine ve ziraatına çalışma meselesi de onun vesilesiyle başlıyor diyebilirim yani.
Güzel bir bağlama oldu ya.
Evet. Evet. Evet derken buradaki evet'i okuyordum. Evet, doğru diyorum anlamında değil yani. Evet, Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayatı bakiyi tazammun eder, kazandırır. Ramazan-ı Şerif böyle bir fani ömür içinde, kısa bir hayatta baki sonsuz bir ömrü ve uzun bir hayatı bakiyi kazandırır. İleride hatta bir sonraki cümlede söyleyecek abi. O yüzden paragrafa devam edeyim. Nasıl kazandırdığı ile ilgili hem Kur'an'ın ayeti var. Bin aydan daha hayırlıdır ayeti. Hem de zaten hadisi kutsiler var. O yüzden bozmadan devam ediyorum. Bir şey ekleyecek miydin?
Yok.
Tamam, devam ediyorum. Evet, bir tek Ramazan 80 sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Leyle-i Kadir ise nasıl Kur'an ile bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırra bir hücceti katıadır. Şimdi burada bir daha evet diyecek. İkinci evete girmeden bırakalım. Şimdi abi biliyorsun Kur'an'da Leyle-i Kadir ile ilgili diyor ki sen Kadir gecesini nereden bileceksin? O gece bin aydan daha hayırlıdır. Şimdi bak bin ay manası ve Ramazan'ın her bir günü birlik bir günü bin gün hükmüne geçiyorsa bunu senevi olarak, yani Ramazan'ın birinci günü Emrullah abi aslında bin gün değil. Yani bu da bin gün kaçsa 360 günden hesap ettiğin zaman yaklaşık 3 seneye tekabül ediyor, tamam mı? Ramazan'ın bir günü bir gün değil abi. Senin için 3 senelik maneviyatının ekip çıkartma zamanı. Şimdi böyle 3-3-3 vesaire topladığında bir de Kadir gecesinde o zaman 10.000 aydan mı? 1000 aydan mı dedi. Ha, 1000 aydan daha hayırlı olduğunu topladığında sene bazında bu 83 seneye tekamül ediyor. Hmm. İşte Ramazan, bir tek Ramazan diyor 80 sene bir ömür semeratını, ömür meyvesini sana kazandırabilir.
Bak hatta üstad arkada dedi ya Kadir gecesinde her bir harfine 30 bin sevap. Ben diyordum bu 30 bini nereden çıkartıyor üstad? Sonra hep işte bir de şunu soruyordum. Diyordum ki hani Kadir gecesi ayeti bin geceden demiyor da bin aydan diyor. Yani o geceyle ayı kıyaslıyor. Hı. Sonra bir ayda 30 gün varsa Kadir gecesi 30 bine tekabül ediyor. Yani hı, üstad orada 30 bin geçtiği derken onu da bir içtihatla değil de direkt Kur'an'daki ayetle söylüyormuş. Onu anladım ben de buradan.
Aynen. Ve abi bak bu çok önemli bir şey yani. Bir insana derler ki mesela yani gafletle vakit geçirdin ya da kendin kendine insaniyetine layık hareket etmedin, gereken açılımları yapamadın. Ben şimdi hizmet dairesi için konuşuyorum. Okumanı, Risale-i Nur'a bakışını, imanda bir terakki edemedin, maneviyatta gabi kaldın. Ya kardeşim sen hiç Ramazan'a ulaşmadın mı ya? Ya 83 seneyi sana bir ayda verdim. 83 sene ne demek? Bugün ahir zamanda ümmetin ortalaması belki 60 sene yani. Sana 83 seneyi bir kerede, bir ayda kazandırabilme fırsatı verdim. Yani onu da mı değerlendiremedin? Şimdi bunu da değerlendirmemiş bir insan ya da değerlendirememiş bir insan için hani o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hutbedeyken Cebrail geldiğinde 3 kere amin amin amin demesi. Üçüncü, hepsinin ayrı bir şeyi var. Tafsilata girmemek için söylemiyorum ama üçüncüsünde diyor ya bir kişi Ramazan-ı Şerif'e ulaşır da cehennemden azat olamazsa burnu yerde sürsün. Üçüncüsü de bu. Ona da amin dedim diyor. Çünkü şimdi biz düşünüyoruz böyle. Rahmet peygamberi nasıl böyle bir beddua edebilir? Ondan sonra bir de duanın edildiği zaman cuma günü hutbe saati, büyük ihtimal saati icabeyi dua vakti. Eden günahsız melek, bir de büyük melek Cebrail. Amin diyen alemlere rahmet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi şu duanın kabul olmama olasılığını böyle bir aklıma bile getiremiyorum. Şimdi böyle bir rahmet peygamberi nasıl böyle bir beddua ediyor? E kardeşim bir ayda 83 sene veriliyor. Birine 1.000 yazılıyor. Yani sen nasıl bir bataklığa düşeceksin ki bu ayı güzel değerlendiğinde çıkamayacaksın. Yok
Yani
öyle bir şey yani.
dünyada bile mesela diyelim ki belediye bedava para dağıtıyor ihtiyaç sahiplerine. Bir adam buna başvurmadın mı gidersin adama ya kardeşim yani ben mi seni anlamıyorum sen mi kafanda sorun var ya bu parayı niye almıyorsun sen? Hani böyle bir şey var diye adamı akli olaraktan deliliğinden şüphe edersin değil mi? Böyle küçük bir ikramı dahi almazsa. Ama işte Kadir gecesi gibi, Ramazan-ı Şerif gibi bu kadar ikramat varken de bunun kıymetini bilmemek biraz da ahmaklık oluyor bu noktada.
Evet.
Gerçekten yani dünya ile kıyasladığım zaman dünyadaki menfaatiyle bile nasıl diyeyim elde etmedim mi o adama biraz şey gözüyle baktığımız gibi ahmak gözüyle. Şimdi bu kadar ikramat 83 sene yani bir gecede 83 sene. Şimdi gerçekten bu
Bir ayda.
bir ayda mıydı pardon. Bir ayda 83 sene dediğimiz hadiseye de önem vermemek, ehemmiyet vermemek bir nevi belki bu bedduaya bizi mazhar etmesinin sebebi de budur.
Evet. Evet, nasıl ki bir padişah müddeti saltanatında belki her senede ya Julius-u Humayun namıyla veyahut başka bir şaşalı cilveyi saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. Julius-u Humayun padişahların tahta çıktığında tebaasına dağıttığı şey para diyeyim abi. Ondan sonra ikram. Julius-u Humayun namıyla niçin yapıyor bunu? Cilve-i saltanatına hani artık tahttayım, tahtta ben varım diye.
Bunlar da benim size ikramım.
Aynen bunlar da benim size ikramım diye. Nasıl ki diyor o şekilde bazı günleri bayram yapar. Raiyetini ona tabi olan insanları, halkını o günde umumi kanunlar dairesinde değil, belki hususi ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalade icraatına ve doğrudan doğruya layık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar eder. Şimdi bak bunların aslında hepsi çok önemli ama çok uzun çekmemesi adına sadece akla kapı açıp bırakalım abi. Raiyeti nasıl ki bir padişah çıktığı zaman belki o zaman padişahla görüşebiliyor, derdini söyleyebiliyor. Normalde bir padişahtan gidip istediği kadar ikram ihsan alamaz. O gün alabiliyor. O gün öyle ayrı bir gün. Kanunların dairesinden hariç artı bir şey veriliyor ona. Şimdi bunu Ramazan'a getirecek bak. Ramazan da demek ki bize Cenab-ı Hakk'ın raiyeti olaraktan bize umumi kanunlar dairesinde değil, diğer 11 aydaki gibi değil, hususi ihsanat veriliyor. Perdesiz huzur veriliyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olmak. Bu huzur mutluluk manasındaki huzur değil. Yani Cenab-ı Hak şu an beni görüyor. İlmiyle, kudretiyle benim yanımda. Bana şah damarımdan daha yakın manası. Her an benimle birlikte manası bu. Perdesiz. Normal zamanlarda o huzura çok perdeler gelebiliyor. Ramazan'da ubudiyet manasını anladığında direkt o huzura ulaşabiliyorsun. Has iltifatına sana hususi bir iltifat gösteriyor. Ve fevkalade icraatına
Yani Allah'ın nimetlerini, icraatının çok daha böyle farkında
aynen.
oluyorsun Ramazan ayında.
Ve doğrudan doğruya layık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar eder.
Yani.
Ona daha da iyi bağlanıyorsun. Daha da iyi teveccüh gösteriyorsun.
İcraatı gördükten sonra zaten o icraatın içinde Cenab-ı Hakk'ın sana bir teveccühü olduğunu, bir rahmeti olduğunu da çok rahat görebiliyorsun.
Aynen.
Yani bir dipnot olaraktan düşecek olursak gerçekten orucun o nefse vurduğu darbeyle sen buradaki belki de bütün manalara açık oluyorsun. Artık şuradaki listeyi tamamlıyorsun yani o teveccühünü ondan sonra fevkalade icraatını bunların hepsinin en kilit noktası temelde Ramazan-ı Şerif'teki o oruç.
Evet. Öyle de ezel ve ebed sultanı olan 18 bin alemin padişahı Zülcelali. O 18 bin aleme bakan, teveccüh eden, fermanı alişanı olan Kur'an-ı Hakimi Ramazan-ı Şerif'te inzal eylemiş. Elbette o Ramazan Kur'an-ı Hakimi Elbette o Ramazan mahsus bir bayram-ı ilahi ve bir meşher-i rabbani, bir meclisi ruhani hükmüne geçmek muktezai hikmettir. Bütün bu konuştuğumuz bayram manası, işte bir meşher manası, bunların hepsine geçmesi için muktezai hikmeti zaten böyle iktiza ediyor. Çünkü neden? 18 bin alemle konuşması olan Kur'an'ı o ay içerisinde indirmiş. Şimdi biz beşeriyet olaraktan TBMM'yi açtık diye çocuklara bayram vermişiz. Biz bile ne kadar şey yapıyoruz değil mi? 18 bin alemin padişahı Zülcelali o 18 bin aleme hitabını o anda indirmiş. O şimdi bir şey yapmaz mı yani?
Ve peygamberliğin açılışı gibi hani düşünüyorum ben, alemin sultanının ilk vahiy gelmesi gerçekten bayrama layık bir gün olması lazım. Evet. Bunun.
Madem Ramazan o bayramdır, elbette bir derece süfli ve hayvani meşagilden insanları çekmek için oruca emredilecek. Ve orucun ekmeli ise. Şimdi abi bu ekmelinde bir duralım. Benim buraya kadar anladığım yeri ben bir özetleyeyim. Sen bana ekleme çıkartma yapmak istersen söyle. Şimdi siyam manasında maddeten tecerrüt etmeyi söyledi. Sonra samediyete şey sav manasını, bundan önce 6. nükteden önceki konuştuğumuz manaları da sav kelimesiyle zikretti. Samediyete bir aynedarlık yapıyorum. Ben bununla belki de samediyete aynedar oldukça dünyanın ahiret ticareti için açılmış bir meşher, bir pazar olduğunu anlamaya başlıyorum. Ve Ramazan-ı Şerif'te hususi olaraktan onun daha da fazla farkına varıyorum. Ve bu şekilde hayvani meşagilden çekildikten sonra, bu 7. nüktenin başında da siyam demişti. Çekildikten sonra iş en sonunda mükemmel orucu nasıl tutacağıma gelecek şimdi. Yani şöyle söyleyeyim. Bütün bundan önceki 5 nükteyi bağını düşünün. 6. nüktede siyam manasıyla maddeden ve maneviyattan tecerrüt ettim ben. Kur'an alemime inmeye zemin hazırladı. Ve 7. nüktede de ben şimdi bu sam ve siyam manalarını birleştirerekten ahirete müteveccih ve bu dünyada ahiret ticareti için olduğunu anlayan bir adam oluyorum Ramazan'da. Oruç bana bunu katıyor ve bununla da artık ben mükemmel orucu nasıl tutabilirim? Ki bu mükemmel oruç da aslında anlayacaksın ki sadece Ramazan ayında tutulacak bir oruç değil yani.
Aynen. Bir de dedin ya artık ticaret için burada olduğumu anlıyorum diye. Şimdi ticaret için burada olduğunu anlayan adama ne zaman bayram olur? Bu ticaretine en çok katkı olacağı zaman bayram olur. Evet. Yani bayram manasını üstad diyor ya burada. Biz Ramazan bayramı olarak düşünüyoruz. Ramazan'dan sonraki
Ramazan'dan tövbe haşa kurtuluş gibi.
Aynen. Hatta şeker bayramı şu anki mana itibariyle. Oysa Ramazan'ın kendisi bir bayram, kendisi bir ihsan, kendisi bir ikram. Yani Ramazan'ın kendi içinde bir bayram olduğunu, bu kadar kıymetli, ehemmiyetli olduğunu anlamayınca Ramazan bayramına takılıyorsunuz.
Abi eskiler demişler ki, kul bula sultanını, bayram o bayram ola. Yani bayram ne demek biliyor musun abi? Bir aylık çalışmanın sonucunda sen Cenab-ı Hakk'a karşı bir kurbiyet, bir yakınlık kazandın mı? Ondan sonra aleminde Cenab-ı Hak farklı oldu mu? Manevi olaraktan bir terakki ettin mi? Ondan sonra his dünyanda bir şeyler birazcık daha pişti mi? Kul buldu işte sultanını. Bayram şimdi o bayramdır. Aynen. Biz bayramı şekere, yani şeker yiyeceğimiz ya da haşa Ramazan'dan kurtuluş bayramı olaraktan da değerlendirdiğimiz için bu mana maalesef alemimizde noksan kalıyor.
Bak yani. Şeyde geçen sene bir ekonomik sarsıntıdan dolayı faizler düşürüldü. Hatırlarsan biz de o sırada medrese için daire arıyorduk. Herkes kredi çekip ev aldı. Yani ve gerçekten çok ciddi bir yoğunluk vardı. Bu fırsattan istifade de konut satan kişiler de madem faiz düştü biz daire fiyatlarını arttıralım dediler. Neyse. Ama benim burada değinmek istediğim nokta bak. Kredideki o %2'lik belki de %0,5'lik hareketle herkes canlanıyor. Bu fırsatı kaçırmamam gerek diye işte fırsat bu fırsat diye peşinden koşuyoruz. Gerçekten Ramazan'a bizim gösterdiğimiz hürmeti şimdi ele aldığımızda bunu mu hak ediyor? Yani alemimizde bak bir aya 83 yıl veren Ramazan gerçekten bu hürmeti, bu ilgiyi mi hak ediyor diye öyle bir dipnot düşmek istedim.
Evet, Allah razı olsun. Ve orucun ekmeli ise, peki mükemmel orucu nasıl tutacakmışız? Kamil oruç. Mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazatı insaniyeye, insanın bütün cihazlarına dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Yani peki ben gözüme, kulağıma, kalbime, hayalime, fikrime, bütün cihazatı insaniyeme nasıl oruç tutturacağım? Yani muharremattan, haram olan, yasaklanmış olan şeylerden, malayaniyattan, ne dünyama ne ahiretime faydası olan şeylerden, malayaniyattan çekmek ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Yani o cihazlar abd olduğunu, kul olduğunu ve Cenab-ı Hak'la anca tatmin olabildiğini, yukarıdaki samediyet manasını hatırlayalım. Nasıl yaşarsa hayalim, fikrim, zikrim, dilim, gözüm bunları onun için kullanmaktır. Mükemmel oruç böyle tutulurmuş. Şimdi buna da bir örnek. Mesela dilini yalandan, gıybetten ve galiz tabirlerden ayırmakla onu oruç tutturmak. Şimdi bak, yalandan, galiz tabirlerden, gıybetten ayırdın. Dil bir nevi oruç tutuyor. Ama şimdi bir de ona mahsus ubudiyete sevk ediyorsun. Ve o lisanı tilaveti Kur'an ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek. Bak şimdi bir tane dilin nasıl mesela oruç tuttuğunu söyledi bize.
Bak çok ilginç. Bir de genelde Ramazan'a dair konular, kitaplar, eserler direkt buradan başlar. Yani der ki bakın oruç aç kalmak değildir, dilini yalandan falan çekmektir. Şimdi burada Risale-i Nur'daysa Üstad bu konuyu ta 7. nüktede bahsediyor.
Oraya gelebilmek için çok
Aynen
şeyler
bak
var.
çünkü altta çok ciddi bir boşluk var. Doldurulması gereken bir mesele var. Nefsin bir rububiyeti var, kırılması gereken, bir acziyetini hissetmesi gereken meseleler var. Gerçekten bak tekrardan bu inşa ettiği bir profile bakınca biz dini de çok yanlış anlatıyormuşuz ha. Yani birine direkt böyle altı doldurulmadan bir ibadeti dayatmaya çalışıyoruz ya, bu biraz zarar veriyor.
Evet.
Bak burada Üstad ne yaptı? Önce gerçekten buna neden ihtiyacımız olduğunu, ihtiyacımız var mı, varsa nasıl, yani ta güzel ahlak gibi konularla bağladı en son ibadet. Şu an insanlar ibadetlere soğuk bakmasının bir sebebi ne biliyor musun?
Kural olarak görmüyor
Yani
sadece.
hem kural olarak görmesi hem de dışarıdan bakan diyor ki geçen konuşuyordum işte iş yerinde. Yani Müslümanları da görüyoruz bu kadar çok ahlaksızlık var diye. Yani sanki biz ibadetlerin içine ahlak kavramını koymuyoruz şu an. Hani ibadetler ayrı, güzel ahlak veya ahlaksızlık ayrı. Oysa zaten ibadet dediğimiz kavram nasıl diyeyim bir güzel ahlakın neticesidir.
Evet.
Yani biz ibadetlerle insanlığı ayırıyoruz. Bir yandan namaz oruç kılarken bir yandan da mal kaçırıyoruz. Bir
Evet.
yandan da hile karışıyor. İşte en temel ne peki? En temelde dünyanın geçici olduğunun farkına varıp kendi nefsindeki acziyeti, kusuru görüp Cenab-ı Hakk'a iltica etmekle o ahlak güzellenip ve ibadeti netice
Bir
vermesi
şey
gerekiyor.
yapıyoruz abi. Mesela şimdi hani bu noktayı müntehanın neticesinde çıkan şey, şuraya kadar geldiğimizde mükemmel orucu tutmak için gözü haramdan çekmek, muharremattan ona mahsus ubudiyete sevk etmek, biz şey zannediyoruz. Din bizden burayı istiyor.
Aynen.
Tamam, din bizden orayı istiyor, doğru. Ama bu sefer arada bir gözünü haramdan çeken olduğu gibi aynı zamanda faiz yiyebilen bir Müslüman da oluyor. Ya da mesela namaz kılan, din benden namazı istiyor diye namaz kılan bir Müslüman olduğu gibi, ama bunun altındaki o rububiyetin farkına varmak, ona karşı şükretmek, mevhum rububiyeti kırmak falan, buralara hiç girilmediğinden, boş bırakıldığından, arada bir terk eden, arada bir ondan sonra harama da bakan, milletin gıybetini de eden bir Müslüman oluyor. Bu sefer dışarıdan bakan insafsız bir nazar onun öyle
Aynen.
söylemesi de. İnsafsız bir nazar da diyor ki ya kardeşim siz Müslümanları da görüyoruz diyor. Abi burada mesele Müslüman'da değil. Yani pardon burada mesele İslam'da ya da iman hakikatlarında değil. Müslüman olayı yanlış yerden anlamış. Sen ona bakıp niye ondan sonra dinin geneline karşı bir ithamda bulunuyorsun? O yüzden bu söylediğin bence çok güzel oldu abi. Bak abi namaz, oruç, bütün farzlar, dinin kural olarak, farz olarak koyduğu şeyler bizden. Bak en ölü halde bunların senin insaniyet mertebesinde senden çıkması lazım. Bu makineden hiç olmazsa bu çıkması lazım denen şeyler. Ama o makineden yani bir makine atıyorum bir fırın gerçekten yemek pişirir ama istediğin ayarda pişirmeyebilir abi. Ya da çok yakar falan kıvamı tutturamaz. Onun o hassasiyetine varabilmek için onu tam manasıyla yapabilmek için önce onun içinin dolu olması lazım. Yani Risale-i Nur'un bunu Ramazan meselesi deyip başlayıp orucun ilk önce rububiyet fark ettirip şükrün farkına vardır falan falan gelip sonra işte insan bu kıvama gelir demesi o yüzden bence çok güzel bir belagat yani.
Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi var. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diye. Şimdi gerçekten yani dışarıdan bakıldığında insafsız nazarlarla İslamiyet'in biraz da güzel ahlakın dışında ibadet silsilesi olduğunu görüyorlar. Yani nasıl diyeyim, kuralcı bir din. Ahlaka çok da şey yapmıyor, düzeltmiyor. Şimdi öğretileri yetersiz. Böyle bir algıyla bakılıyor. Oysa gerçekten bak, eğer ibadetlerin içini doldurabilsek, tamam mı? Böyle kurallara tabi ol, yani bir kural silsilesi olarak değil de sen bunu içinden gelerekten gerçekten bunu otomatikman yapıyorsun. Ama temelde en büyük problem neredeydi? Bu nefsin rububiyetinin kırılmasıdır. Ondan sonra acizliğini görmektir. Bu meseleleri oturtmadan sen kurala tabi olmaya çalışınca, zorlama böyle bir mecburiyet tahtında yapınca patlamalar oluyor. Güzel ahlaktan patlıyorsun. Yarın bir gün ibadetten patlıyorsun. Önce bu temelin oturtması lazım ki Efendimizin o tamamladığı güzel ahlak gibi ahlaklanalım. Ama biz temelde maalesef, temelle uğraşmıyoruz. Çünkü nefisle yüzleşmek biraz zor geliyor bize. Yani direkt böyle kurala tabi olduğumuzu düşünmek biraz daha kolay. Yani çünkü
5 vakit namaz kılarsın abi. Çok kolay inan. Yani
aynen.
şimdi kılmayan adama zor geliyor da artık böyle ben burada işi biraz nefse indirgiyorum mesela. Uzun süredir kılan artık namazı hayatına koymuş bir adam için hemen bir abdest alıyorsun. Şekli kısmından bahsediyorum. Küçümsemek için değil. Hemen 5 dakikada bir abdest alıyorsun. 5 dakikada kılıyorsun. Hop ben işte bugün namazını işte öğleyi bitirdim. İkindiyi bitirdim. Hop koyuyorsun. Ama mana kısmı hep yarım. Mana kısmının inşası için önce bu kadar bir terbiyeden geçmen lazım. O yüzden bu nokta yani çok hikmetli ve güzel oldu benim alemimde de. Evet, bir tane daha örnek verecek. Mesela gözünü namahreme bakmaktan ve kulağını fena şeylere işitmekten men edip gözünü ibrete, bak şimdi ilk önce onları muharremattan, maleyaniyattan çekti. Sonra gözünü ibrete, şimdi onları ubudiyete sevk edecek ve kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi sair cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruç ile ona tatili eşgal ettirirse başka küçük tezgahlar kolayca ona ittiba ettirilebilir. Orucun buradaki hikmeti de en büyük çarkı olduğu için o çark duyunca ya da o çark doğru kullanılınca diğer küçük çarklar göz kulak vesaire hepsi ona ittiba ediliyor. Burayla ilgili bir de şey söyleyeyim abi bak. İtaate dayalı saygının içerisinde şey pardon korkuya dayalı saygının içerisinde nefret vardır diyor abi. Yani bir şeye saygı göstermek için senden gerçekten bu vicdani bir hal, insaniyet muktezası falan değil de korku. Lan ben şimdi buna böyle yapmazsam bu bana böyle yapar diyorsa bir insan ona aslında içten içe bir nefret besliyor. Buna Türk toplumundaki bütün işçilerin ekseriyet itibariyle konuşayım patronlarla olan münasebeti şahittir. Yani herkes patronuna bir derece gıcıktır ama hiçbir şey diyemez çünkü neden korkuyor. Şimdi bak bunu niye söyledim? Aynen öyle de ibadetler abi insani bir halin bir işte acziyet, şefkat, merhamet vesaire bütün bunları üstünde gördükten sonra birisi bana yardım ediyor dedikten sonra insani bir hal olaraktan ortaya çıkan şeylerdir dinin farzları. Ama biz bunları fark etmediğimiz zaman da korkuya dayalı. İşte ki yalan da değil ama sadece korkuyu baz alaraktan diyorum. İşte kılmazsan 70 sene seni yakarlar, sacın üstünde kıldırırlar falan. Mesela böyle bir şey yaptığımız zaman evet belki yine itaat ediyor ama o itaatin içerisinde, o saygının içerisinde nefret oluyor abi.
Yani bir korkuyla itaat var, bir de muhabbetle itaat var.
Evet.
Üstad Risale-i Nur'da diyor ki, kemale ihsana karşı insanda fıtri bir muhabbet oluşur.
Evet.
Yani ben bakıyorum biri bana ikramda bulunuyor. Ben bu adama istesem de gıcık olamam, istesem de nefret duyamam. Yani adam bana ikram etti diye adamdan nefret edebilir miyim ya ben? Şimdi muhabbet dediğimiz fıtri oluşan bir duygu. Gidip hadi ben buna bir muhabbetleneyim. Yani böyle de oluşmuyor. Tek bu muhabbetin oluşması ve oradaki nefretin kalkmasının tek yolu oradaki ikramı ve ihsanı görmek. Nefsin elde etmediğini, benim kendi çalışmamla olmadığını, bana merhametli bir zatın verdiğini gördüğüm zaman anca bu kul ve ilah ilişkisi ve aradaki merhamet oluşabiliyor. Ama biz daha en başta burada hata yapıyoruz ve sonra diyorum ki ben oruç tutmam lazım. Niye? Yani niye Cenab-ı Hak beni aç bırakıyor ya? Ben niye akşama kadar yemeden durayım? Yani buradaki niye sorularını sormaya bile fırsatımız olmuyor. Çünkü korkuyoruz. Yani zaten muhabbet, hayret bu gibi duygularım yok. Zorla oruç dayatılıyor. Yani şöyle bir algı var. Üç cumadan bir tanesini kılayım kalbim mühürlenmesin. Bir de yılda bir orucumu tutayım. Yani o da şey ya belki huzura gittiğimde bir yüzüm olur. Yani en azından şey olmasın. O elimiz boş gitmeyelim ya. Bunlar bari
Ya
kolay.
da namaz
Hani
kılıyor musun dediğinde cumaları bırakmam diyebileyim ya.
yani ama gerçekten önce bir şuur, alttaki fikrin inşa edilmesi gerekiyor. Kur'an bize ibadetlerden önce bir şuur, bir insan profili inşa ediyor. Yani biz de burada gerçekten 7. nükteye kadar bunu gördük. Bir profil inşa edildi. Böyle bir ekmel bir Müslüman. Kur'an'ın da metotları bu. Kur'an iner inmez harama girme, namaz kıl demedi. İlk Cenab-ı Hakk'ın varlığından. Bak abi çok çok ilginç. İlk ayet mesela oku o insanı kan pıhtısından yarattı. Ya bir insan olduğunu unutma. Ufacık bir su damlasından yaratıldığını unutup da Allah'a büyüklük taslama diye en başta insanın orada nefsine acizliğine vuruyor ilk ayet. Okumanın, kainatı okumanın ilk yolu kendini okumak. Kendi acizliğini, kendi fakirliğini, kendi ihtiyaçlarını, nefsinin daim olmadığını, bu dünyada ebedi kalmadığını okuyorsun. Sonra diyorsun ki madem ben ebedi değilim, ebedi olan kim ki ben ona tutunayım? Madem ben hiçbir şey elde edemiyorum, ama bu ihtiyaçlarımı kim karşılıyor ki? Ben ona bir muhabbet besleyeyim. Bu arayışa giriyorsun.
Evet.
Ve bu arayışla zaten sen güzel ahlakla ahlaklanıp bu ibadetlerin altını doldurabiliyorsun.
Evet, nefsini daha önce de söylediğimiz gibi nefsini bilen Rabbini bilir sırrı da burada aşikar oluyor. Şimdi bak mesela abi başlamayacağım da 8. nükteye sen şöyle şey yaparken bir göz gezdirdim başına. İnsanın hayatı şahsiyetine baktığı şeye getiriyor şimdi konuyu. İnsan böyle bir ruhani dünyasını inşa etti. Şimdi bunun da maddi hayatına da faydası var. Bedene bir perhizdir meselesine gelecek 8. nüktede. Oraya girmeyeceğim ama bak bu da aynı meselede. Uzatmayacağım daha fazla ama bu da mesela çok konuşulan. İşte oru çok sağlıklı ya benim mideme faydası var zayıflatıyor falan. Ya abi meselenin buraya gelene kadar tam burayı da konuşma demiyoruz
Aynen.
bak evet bu da var ama buraya gelene kadar neler var yani. Ama sadece sen kendini buraya şey yapınca hasredince maddiyata hasredince sen direkt hop 8'e geliyorsun. Bu kadar manayı öldürüyorsun diyelim. Ve abi son iki nükte, son iki gün inşallah 8. nüktede yine görüşürüz.
İnşallah görüşmek üzere.